Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta haftaya bakışı yapıyoruz ve seçimleri konuşacağız. Ama seçimlerde tek tek partilerin durumlarını değerlendirmek yerine genel olarak seçimin havasını ele alalım istiyoruz. Biraz heyecansız geçiyor şeklinde değerlendirmeler var. Bizim gözlemimiz de bu yönde. Aposto'da Utku Başar böyle bir yazı yazmış. Geçen seçimlerle de karşılaştırarak bu seçimin durumunu. Hakikaten heyecansız bir seçim var. Bunda işte adayların belirlenmesinde yaşanan sorunlar, zamanın daha bu işte kullanılmış olması, her partinin kendi içerisinde problemlerden kaynaklanıyor olması gibi nedenler bağlamış ama onun da ötesinde başka problemler de var diyor. Sen de zaten söyleyip duruyordun. Bu seçimin konusu yok, gündemi yok. Bir garip bir seçim diye. Bir de şimdi heyecansız bir seçim eklendi. Gerçekten öyle mi? Bunun üzerinden gidelim istersen biraz.
Evet, yani ben sonuçta öyle veya böyle derme çatma bir şekilde müdahil olduğum ya da yani yakından şahit olduğum üç yer var. Oralarda bile yani yakından gördüklerimde bile bir nasıl tarif etmek gerekir? Başıbozukluk var. Yani seçmendeki heyecansızlığın ötesinde seçmenden oy isteyenlerin bir dağınıklığı var. Benim şahit olduğum yerlerde sadece bir taraf da değil yani. Hani benim taraf olduğum tarafta bile karşı taraflarda da bir dağınıklık var. Dağınıklık ayrıca kapsamlı bir analizi gerektiriyor diye düşünüyorum yani. Aylardır konuşuyor olduğumuz konularla çok bağlantısız olduğunu zannetmiyorum bu hali. Yani bir hani tırnak içinde senin geçen programlardan bir tanesini adlandırdığın haliyle sonuçta müesses nizam çöküyor ve işte burası da çöküyor. Yani müesses nizam bir bütün olarak ya da işte hani orasından burasından çöküyor ve bu çöküşten genel olarak siyasete oradan mahalli siyasete, oradan da seçime düşen pay bu gibi görünüyor. Çok nasıl desem aşırı mana yüklemiyor isem eğer şeye böyle yorumlanabilir gibi görünüyor. Oraya gelmeden önce istersen hani genel olarak zaten siyaset yorgunu olmamızla bir alakası var hadisenin diye yorumlanabilir olduğundan bir başlayalım.
Evet, aslında burada geçen hafta sözünü ettiğimiz Ali Yaycıoğlu'nun bir makalesi de yayınlandı Okşüsel'de. Orada da diyor ki ya diyor işte hani demokrasi geriliyor, diktatörlükler öne çıkıyor. İyi ama parlamentolar da demokrasinin bir göstergesi durumunda değil. O platform olmaktan çıktı. Demokrasi oralarda da işlemiyor. Bir önemi de yok. Yani seçmen gözünde parlamento çözüm aracı, siyasetin sorunları çözdüğü bir merkez halinde değil artık eskisi gibi diye bir yaklaşımı var. Dolayısıyla bunun yerine başka şeyler geçiyor. Esas itibariyle siyasi partilerde de bir gevşeme var. Oralarda artık bir sorun çözen yerler değil. Halktan uzaklaşmış, örgütünden uzaklaşmış, belli grupların kontrolünde olan yerler şeklinde değerlendiriyor. Yani müesses nizam çökerken siyasi partilerin de aslında büyük oranda çöktüğünü, siyasete aracılık edemediğini vurgulamaya çalışıyor.
O zaman sonra konuşalım, sonrasında konuşalım dediğim mevzuyu öne alalım yani. Oradan başlayalım. Şimdi geçen de benim blogda yorumları açtık. İlk gelen yorumda bir makale, yine bir blog yazısı. Referansla bir yorum yazmış bir izleyici ve o makaleyi okudum, sizinle de paylaştım filan. Yani o blog yazısını. Yani orada diyor ki ana hatları itibariyle işte bir yönetim ideolojisi diye bir ideoloji var yani managerial ideoloji diyor yani ve bu ideoloji blogu yazan besbelli muhafazakar yani cumhuriyetçi birisi ve özü itibariyle duyduğu her nasıl diyeyim toplum lafını veya işte eşitlik lafını falan derhal sosyalizme yoran böyle paranoyak birisi olduğu hissiyatı geçiyor. O kadar muhafazakar yani. Bir Amerikan muhafazakarı ama ana hatları itibariyle sözünü ettiği şeyin bir kıymet taşıdığını düşünüyorum. Biraz da tabii benim birkaç yıldır özellikle üzerine tepindiğim konulara şablon olarak cuk oturuyor. Nedir yani bu yönetim ideolojisi ve neden şimdi Ali Yaycıoğlu'nun söylediklerine vesaireyi de oturtarak zenginleştirilebilir gibi görünüyor? Ana hatları itibariyle diyor ki yani dünyanın akıl yoluyla düzene konabilir olduğu, yönetilebilir olduğu, işte bunu yapabilmek için de teknokratik bir bilim yaklaşımının bilimsel bir yaklaşımın yeterli olduğu, dolayısıyla bir takım uzmanlara yetkinin ve gücün devredilmesi gerektiği, toplumun ana hatları itibariyle demek ki yani yönetilebilir bir şey olduğu, varsayımların üzerine inşa edilmiş, buradan neşet eden bir şey var diyor ve ben de evet yani çok uzun süredir bu bakış açısına sahibim ve temelde karşı çıktığım husus toplumun yönetilebilir bir şey olmadığı. Daha doğrusu toplumu yönetmeye kalkmanın her durumda faşizme evrileceği. Fi tarihinde e-postaya da alınan bir takım yazılarda demiştim ki yani modernliğin nihai siyasi formu, modern tasavvuru sonuna kadar götürülürse nihai siyasi formu faşizmdir demiştim. Şimdi artık modernlik lafını kullanmıyorum, işte orada arada sonra bunu modernlik yerine aydınlanma aklını falan filan kullanıyorum ama sonuçta ortada bir ideoloji var. Muhtelif tezahürleri olan bir ideoloji var ve bu muhtelif tezahürlerin arasında hem Batı türü tırnak içinde liberal demokrasiler var, hem Hitler rejimi var, hem Stalin rejimi var. Yani bunlar birbirine rakip gibi görünen ve bize öyle gösterilen çok farklı uygulamalar ama net toplamda ben iddia ediyorum ki bütün bunların arkasında aynı ideoloji var. Bu ideoloji Sovyetler'de şöyle bir şu şartlara sahip bir ülkede bir elitin eline geçtiği zaman sosyalizm oldu. Almanya'da şu şartlara sahip bir Batı Avrupa liberal demokrasisinin eline geçtiği zaman Hitler'e sebep oldu. Başka şartlara sahip Birleşik Krallık'ta işte liberal demokrasiye sebep oldu. Daha başka zenginliklere vesaireye sahip Birleşik Devletler'de işte şimdi gördüğümüz ucube sisteme sebep oldu. Ama yani sonuçta arka planda dikkat edersen bütün bu toplumlarda gücü ele geçirmiş olan siyasi elitin, siyasi entelektüel elitin, akademinin vesairenin falan genel varsayımları toplum yönetilmesi gereken bir şeydir. Ve işte bu yönetimle toplum olduğundan daha iyi hale getirilebilir. Bunun için de teknokratik, bilimsel akıl yeterlidir. Dolayısıyla da bu işleri bilenlere yetki ve güç devredildiği zaman eskisine kıyasla daha iyi olacağız. Şimdi beni izleyenler, sen zaten böyle şeyler söylüyorsun diyeceklerdir. Çünkü evet ben de diyorum ki toplum daha iyi olabilir ve zaten daha iyi, düne göre daha iyi ve yarın da daha iyi olacak diyorum. Ama ben ısrarlı bir biçimde bunun toplumun kendi dinamikleriyle gerçekleşiyor olduğunu iddia ediyorum. Bizi yönetenler sayesinde olmuyor. Sonuçta biz bugün atıyorum işte seninle bu videoyu çekebiliyoruz. Bir takım teknolojik imkanlar artı bir know-how var. Her ikimizde de bir know-how var. Ne sana ne bana kimseye Zoom kullanmayı öğretmedi. İnternet kullanmayı da öğretmedi. Zaten kimse internette planlamadı. Bizim burada bunu yapacağımızı zaten hiç kimse planlamadı. Yani bir yönetim faaliyetin ürünü değil yani olup bitenler. Bunlar bizim kendi kendimize, birilerini kendi kendine yapıyor oldukları şeylerin ortaya çıkardığı yan ürünlerden bizim kendi kendimize yapıyor olduğumuz bir şey ve bizi izleyenler de yine kendi kendilerine onları yönetmeden, kimse onlara bir şeyler söylemeden o kalabalığın içinden bizi izlemeyi seçiyorlar birçok başka şeyin yanı sıra ve birçok şeyi izlememeyi seçiyorlar filan. Yani bu sonuçta bizim kendi dinamiklerimizle yapıyor olduğumuz şeylere bir yönetici elit. Bütün bunlar bizim sayemizde, bu gelişmeler bizim sayemizde diye üstüne oturuyor. Yolunda gitmeyen işleri de bize yıkıyor. Şimdi işler yolunda gidiyor. Diyor ki işte bak işte doğumuzu düştü. Zaten böyle olması gerekiyordu. Tamam mı? Bunu biz yaptık diyor. Halbuki orada hiçbir dahli yok. Daha doğrusu orada yapmaya çalıştığı bir şeylerle hiç sonuç alamadı. Ama biz kendi kendimize karar değiştirdik. Şimdi o yönetici elit bizim çoğalmamızı istiyor. Daha çok doğum yapmamızı istiyor. Beceremiyor. Bir zaman doğum kontrolü diye bir şey icat etmiş, aile planlaması diye bir şey icat etmiş. Sanki olanlar onun sayesinde olmuş gibi anlatıyor bize. Ama bunu tersini niyetlendiği zaman yapamıyor. Öte yandan da bir şeyler yolunda gitmiyor diyelim işte şehirlerimiz yolunda gitmiyor. Ve şehirlerimizin yolunda gitmemesini bizim hoyratlığımız, bencilliğimiz, hırsımız artık aklına ne geliyorsa yani. Bunlar yüzünden olduğunu dolayısıyla şimdi işte geçen de Zizek'in lafı üzerinden söylediğimiz gibi bütün bunlarla alakalı bütün gücü bir takım teknokratlara devretmemiz durumunda ancak bunların çözülebileceğini anlatıp duruyor bize bir yönetici elit. Bu yönetici elit dediğim öyle nüfusun %1'i, %2'sinden falan ibaret değil. Daha doğrusu yönetici elit belki de o kadardır. Ama yönetici elit vasıtasıyla toplumun yönetilmesi gerektiğini, tırnak içinde gelişmenin yönetilmesi gerektiğini düşünen nüfus bütün dünyada %40'ı buluyor herhalde. Yani Türkiye'de de bir %30'un üstünde. Böyle bir nüfus yetiştirdik. Yani anlaşıyoruz değil mi?
Evet ya bu
Böyle bir nüfus var. Böyle bir nüfus var Türkiye'de. Aslında tablo şöyle bu. Belki de %30'un da çok üstünde. Çünkü Türkiye'de sadece şu anda muhalif olanlar, mevcut iktidara muhalif olanların paylaştığı bir kanaatten söz etmiyoruz. O kadar da mektepli olmadığı halde, yani belki de ilk mektepten sonrasını görmediği halde, evet toplum yönetilebilir bir şeydir, yönetilmelidir. Problemler bir teknokrat elit tarafından çözülmelidir, bilimsel metotla çözülmelidir diye düşünenlerin toplamı çok geniş bir yüzdeye ulaşır. Böyle bir ideoloji dünyayı kasıyor şu anda. Burada tekrar söylüyorum. Teknolojiyle bir alıp veremediğim yok. Bilimle bir alıp veremediğim yok. Toplumla bir alıp veremediğim yok. Gelişmeyle bir alıp veremediğim yok. Tek mesele şu. Bu planlanabilir, yönetilebilir bir süreç değildir. Ve dolayısıyla da toplumun belli bir kesimine ihale edilebilir bir iş değildir. Bu hepimizin yapacağı bir şey. Herkesin katılması gereken bir şey. Siyaset herkesin katılmasını sağlamanın mekanizmasıdır.
şimdi tam da bu noktada Ali Yaycıoğlu'nun bu makalesinde söz ettiği, atıfta bulunduğu birkaç kitap da var. Oralarda çözümün işte parlamentonun güçlendirilmesi şeklinde değil de evet güçlü yönetimler, icracılar olacak ama bunlara karşı sosyal bir denetim mekanizmasının yaygınlaştırılması modelleri üzerinde çalışmalar var deniyor. Bazen işte boykot etme, bazen oradaki sorunun çözümüne katılma, denetleme, işte onun nasıl olacağı konusunda sürece dahil olma şeklinde bir sürü yeni modeller üzerinde çalışılmakta olduğuna dair o kitaplardan söz ediyor. Bunların da umut verici şeyler olduğunu ifade ediyor.
Tamam, zaten hani bu konuyu başa alalım arkasına yatıyor olan şey senin bu Ali Yağcıoğlu'nun yazısı hakkında söylediklerin. Şimdi bu kadar gevezeliği etmek zorunda kaldım ama hani son noktada söyleyeceğim şey şu. Toplum yönetilebilir bir şey değildir. Siyaset toplumun kendisini yönetmesinin aracıdır. Bunu biz siyasi partiler vasıtasıyla yaptık. Bunu yaparken toplum siyasi partiler vasıtasıyla sadece sahiden de kendisini yönetti mi? Yönetemedi. Ama siyasi partiler bizde toplumun istikametini bizim belirliyor olduğumuz, daha doğrusu toplumun istikametinin belirlenmesinde, toplumsal kararların verilmesinde bizim de rolümüz olduğu yanılsamasını üretti ve bunu sattı. Tamam mı? Yani sonuçta yine orada bir takım
Biraz da işte halkın taleplerini gündeme getirdi. Devletten o isteklerini alabildi partiler arasıyla, aracılığıyla.
tamam, ben olayı basitleştirmek için bir yanılsama olduğunu söylüyorum. Pratikte tabii ki bir takım sahiden de katılma imkanları da sağladı vesaire. Ama burada işi biçimsiz kılan şey şu. Biz bu yanılsama ya da daha doğrusu bu süreç içinde yani siyasi partiler marifetiyle bu siyaset üretmek, kendi kaderimiz üzerinde söz sahibi olmak zannını üretiyor iken bir yandan da bu siyasi partileri birer teknokratik elit yani bizim için çözüm üreten makineler haline getirdik. Bu da siyasi partilerin işine geldi. Dolayısıyla şimdi bilmem kaç yıl dünyayı idare etmiş olan varsayım, anlayış artık sürdürülemiyor. Temel mesele bu yani. Siyasi partiler kendilerini bizden soyutlamış durumdalar ve bize diyorlar ki siz bize yetkiyi verin. Yani bunun en şahikasını şeyde yaşadık. Genel seçimden önce altılı masada yaşadık. Yani bize hiçbir şey sormayan, bize bir şey de söylemeyen, yani bize sadece sormuyor olmakla kalmadılar. Bir şey söylemediler de. Oraya bir takım yetkilileri topladılar. Binlerce sayfa bir şeyler hazırladılar ve bize dediler ki ya bak işte sizin için çalışılıyor yani. Daha ne istiyorsunuz? Yani bizim siyaset istiyor olduğumuzu, yani aslında bizim katılmak istiyor olduğumuzu anlamazdan geldiler. Anlamadıklarını düşünmüyorum. Ama bu ideoloji yani toplumun yönetilebilir ve yönetilmesi gereken bir şey olduğu, bu yönetilebilir olmasını sağlamak için de işte geçmiş bütün yani o makalede o blog yazısında iddia ettiği, o muhafazakarın iddia ettiği şeylerden bir tanesi bunun toplumu yönetilebilir olduğuna inandırabilmek ve yönetilmek için de toplumun bütün eski bağlantılarının, yani işte dinin, ailenin, akla ne geliyorsa bunların hepsinin ortadan kaldırılması, her bir bireyin atomize edilmesi filan gibi bir proje olarak anlatıyor bunu. Bir komplo olarak değil yani. Ama bir proje olarak anlatıyor. Yani bir komplo olmadığını kendisi de söylüyor. Haksızlık etmeyeyim diye ekliyorum. Ben toplumlar için artık onları buraya kadar getirmiş olan tırnak içinde kurumların toplumları bir adım daha öteye götüremiyor olduğunu, dolayısıyla evet yani yeni örgütlenmelere ihtiyaç olduğunu, din bir örgütlenmedir, aile bir örgütlenmedir ve yani bunlar çalışmıyorlar. Yani bu aile ortadan kalkacak manasına gelmiyor, ama eğer aile hayatta kalacak ise dönüşerek hayatta kalacak. Daha önce de işte konuştuk aile hakkında. Yani büyük aileden çekirdek aileye falan böyle kademe kademe değişti aile kurumu yani. Buradan sonra da değişmek zorunda kalacaktır. Ama yeni şartlara uyum sağlayacak kurumlar ortaya çıkacaktır. Yani daha doğrusu yeni bir örgütlenme ortaya çıkacak. Benim iddiam bu. Bunun ne olduğunu, nasıl olabilir olduğunu bilmiyorum. Çünkü toplumun yönetilebilir olmadığını zaten baştan kabul etmişim. Yani ben böyle kendi masamda oturacağım, bilimsel akılla, ha şimdi toplumun şöyle olması gerekir diyeceğim. Bu bana zaten başkası yaptığı zaman karşı çıktığım bir şey. Ben bunu yapamam. Biz toplum olarak daha çok katılımda, daha geniş katılımda başka bir mimari inşa edeceğiz diyorum. Benim derdim bu. Darwinci olmanın, benim açımdan Darwinci olmanın kaçınılmaz sonucu bu olduğu için böyle yani. Ben Darwinciyim ve bunun kaçınılmaz sonucu bu. Ama mühendis yaklaşımıyla bakılıyor ve bu mühendis yaklaşımıyla alınabilecek olan yol alındı. Dolayısıyla evet, Ali Ağacıoğlu'na katılıyorum. Parlamentoların vesaire falan miadı doldu. Parlamentolar olmasın ya da olmayacak manasında söylemiyorum. Bu halleriyle parlamentolar, bunu da şimdi de söylemiyorum zaten. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem lafı ilk çıktığında daha söyledim. Yani bu parlamentoyu niye bu kadar önemsiyorsunuz? Vatandaş o kadar önemsemiyor diye. Neden önemsediklerini biliyoruz. Çünkü bütün statülerini o parlamento sayesinde sürdürüyorlar yani. Dolayısıyla şimdi siyaset böyle bize yabancılaşmış bir şey. Bu sebeple mi yabancılaşmış bir şey? Bize yönetilmesi gereken uyruklar olarak bakanların bir araya toplaştıkları bir uzmanlık alanı orası. Ve bize hepsi tekrar tekrar bizi iyi yöneteceklerini, başkalarından daha iyi yöneteceklerini falan söyleyip duruyorlar. Ve aslında evet, bizim içimizde de kahir ekseriyetimiz daha iyi yönetim talep ediyor. Daha iyi yönetilmeyi talep ediyoruz. Ama aslında yönetilemeyiz ve yönetilmemeliyiz yani. Katılmalıyız. Katılmamızı sağlamak gerekiyor. Şimdi bu bir yerlerden böyle neşvinema bulsa, yani birileri aa hakikaten ya dese, ben iddia ediyorum. Bizi kim yönetiyor? Niye yönetiyorsunuz kardeşim? Bizim katılımımızı sağlayın diye anında bütün coğrafyaya yayılır. Terimler böyle konduğunda iddia ediyorum. Yani üçüncü cümle, üçüncü def tekrarında nüfusun %80'i sahi ya niye yönetiliyoruz ki noktasına gelir. Ama bunun alternatifini söyleyen kimse yok. Bütün dünyada yok yani. Ali Yaycıoğlu'nun işaret ettiği, işte orada burada birileri bunları yazıyor ise de ben de denk geliyorum zaman zaman. Onlar da son tahlilde yine olayın mühendisi tarafına geliyorlar. Ve bu sadece siyasetle ilgili bir sıkıntı değil. Bak ben yani yıllardır kompleksik hakkında birçok şey okuyorum. Birçok konu, yani kompleksik başlığı altında toplanabilir birçok şey okuyorum. Atıyorum yani işte senkronizasyon ya da asimetri diye bir şey çıkıyor, bir kavram çıkıyor. Aa bak bu çok mühim diye adam bunun hakkında bir kitap yazıyor. Kitabın ilk yarısı asimetri nerelerde görünüyor, bu ne kadar hayati öneme sahip filan falan anlatıyor anlatıyor. Sonrasında ikinci yarısında bu nasıl bir yönetim aracı haline getirilebilir? Yani ya bir şirketin yönetimi, ya bir bankanın yönetimi, ya bir şehrin yönetimi, ya da bir ülkenin yönetimi, toplumun yönetimi neyse, ama yani bir yönetim aracı haline getirilmesinin yollarını arıyor ve zırvalamaya başlıyor. İşte o ilk yarısında okuyorsun, üf böyle kendini çok zenginleşmiş hissediyorsun. İkinci yarıda seni kabızlaştırıyor. Çünkü evet yani bu o kitap yazmak üzere oturanların temel arkada bir ideolojik takıntısı var. Bilim yapıyor isek bu bilim yapmamızın sebebi yarını inşa etmek. Yarını neyle inşa edeceğiz? Toplumu değiştirerek inşa edeceğiz. Toplum bizim oyun çamurumuz yani. Onu kafamızdaki biçime sokacağız. Topluma daha nasıl desem saygıyla bakmayı öğrenebiliyor olsak zaten bütün bu problemleri çok kısa bir süre içinde aşacağız. Bunu yapamıyoruz çünkü çok şişmiş nüfus olarak ve güç olarak çok şişmiş bir tırnak içinde yönetici elit var. Kısa bir parantezle burada bir gireyim ondan sonra siyasete bağlayalım ve mevcut siyasi kabızlığa bağlayalım yani. Şimdi ben endüstri mühendisiyim ve endüstri mühendisinin piri olarak işte Taylor gösterilir. Scientific Management, bilimsel yönetim. Ve işte onun böyle hani sahiden de literatüre kattığı birçok kavram var. Bunların bir tanesi iş ölçümü. İş ölçülecek. Niye ölçülecek? Çünkü işte bir yandan işi yapan işçinin verimliliği artacak. Bu verimlilik artınca işçinin geliri de artacak filan falan. Şimdi bütün bunları böyle serin kanlı serin kanlı anlatır Taylor ama her seferinde şunu da söyler. Bütün bu bilimsel yönetim ilkelerinin yöneticilere de uygulanması gerekir. Mesele şu, bu bilimsel yönetim ilkeleri Taylor'dan bu yana işçiye hep uygulandı, yöneticiye uygulanmadı. Dolayısıyla daha az işçiyle daha çok iş yapılmasının yolları geliştirildi. Bilimsel yönetim hep işçiye uygulandığı için daha az işçiyle daha çok iş yapıldı. Gide gide o işçi emeği ne ihtiyaç iyice azaldı fakat buna karşılık yönetim kademeleri şişti. Yani işte eskiden personel dairesinde 2 kişi çalışıyordu. Şimdi insan kaynakları bilmem nesinde 200 kişi çalışıyor. Ve üretime zerre kadar katkısı olmayan ama yapanları çok yoran yığılma faaliyet yapılıyor yani. O insan kaynakları departmanlarında yürütülen faaliyetlerin kayrek seviyesinde yöneticilerin vasıflarını yükseltmek. Yani Sabancı Holding'in insan kaynakları departmanında işte böyle her yönetici ve yönetici adayının bilmem hangi özellikleri periyodik olarak ölçülüyor, biçiliyor. Orada muazzam bir efor var. Ama ya sonuçta Sabancı Holding'in ürettiği değer neyse o değerde o yönetim katmanının zaten bir katkısı yok. Tamam yani sonuçta orada kendi kendisini besleyen ve evet okullardan kitle halinde piyasaya sürülüyor olan diplomalıları istihdam edecek, emecek, absorbe edecek, böylelikle bir sosyal fayda yaratacak işler yapılıyor. Şimdi dünyanın sıkışıklığı burada. Kasılmış bir durumdayız ve bunun siyasete yansıması da şimdi bu kadar siyasetçimiz var. Bunlara uzmanlıkları çerçevesinde iş yapılması lazım. Bunlar ne yaptılar? Atıyorum işte bize bir takım vaatlerde bulundular. O vaatleri gerçekleştiremediler. Yani İstanbul şöyle olacak dediler. O vaatleri gerçekleştiremediler. O arada işte zaten teknoloji gelişmiş olduğu için İstanbul'a su vesaire falan gelmesi veya işte çöplerin toplanması gibi problemler teknoloji marifetiyle ortadan kalktı. Yani çok çok ciddi teknolojik sıçramalar yaşadık yani. Şimdi Eskişehir'de yoğun bir biçimde tramvay kavşaklarda yerin altına alınabilir mi alınamaz mı tartışması yapılıyor. AKP'li de ukala diyor ki biz işte denizin altından Marmara'yı geçirdik. Ya evet yani sonuçta denizin altından Marmara'yı geçirdik. 30 yıl önce mümkün değildi. Ya da yani mümkün idiyse de Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi içindeki hissesi itibariyle göze alınamayacak bir şeydi. Bunu hep aynı misallerle veriyorum. Yani biz ilk köprüyü kaç yılda yaptık?
70'te.
Ve Türkiye
70. 72, 71'e
hayır
galiba.
başladığımızdan bitişine kadar bir yıl zaman geçti ve Türkiye bütçesinde de ciddi bir şeyi vardı. İkinci köprüyü bir yılda yaptık. Öyle çok da hissetmedik yani ekonomideki yükünü. Üçüncü köprüyü zaten birilerine yaptırdık yani. Sonuçta şimdi 1970'lerde İzmir Atatürk Stadı yapıldı ve oraya güya dijital bir scoreboard yapıldı. Ya kardeşim niye başka yerlere böyle scoreboard yapılmıyor dendiğinde scoreboard dediğim böyle noktalarla sadece şeylerin isimlerinin yazıldığı, takımların isimlerinin yazıldığı bir scoreboard'tu yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü diğer statlarına o scoreboard'u koymaya yetmiyordu. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil. Yani genel olarak bunlar çok pahalı şeylerdi. Şimdi her statta bilmem kaç tane dev ekran var. Scoreboard olarak kullanılıyor. Dolayısıyla evet çok kısa süre içinde teknoloji çok olağanüstü şeyleri mümkün kıldı ve yöneticilik inanmamızı istiyor ki bunların sayesinde oldu. Yok öyle olmadı yani. Hiçbirimizin bu işte çok ciddi bir katkısı yok yani. Hani bizi izleyenleri arasında da böyle varsa ben filanca şirkette şunları yapmasaydım şirket batacaktı duygusal sahip. Yok öyle bir şey yani. Dolayısıyla da şimdi bize satabilecekleri çok matah şeyler kalmadı. 1990'ların sonlarından itibaren, özellikle de 2000'lerin ilk yarısından itibaren bu AKP'liler bir tür bir proje manyağı yaptılar memleketi. Çılgın projeler böyle, ama projemi söylemeyeceğim, söylersem çalarsınız falan falan türü. Manyakça bir şeyle. Yani böyle hani nasıl diyeyim, proje yarışmasına girmişiz. En parlak fikri bulanı, şehrin ihtiyacı olan şey şehirden, şehirliden zuhur etmiyor da böyle çok parlak bir fikirle ancak filan ortaya çıkabilir, bilinebilir bir şeymiş edasıyla bize bir belediye başkan adaylığı sattılar, hatırla ya. Yani. Birkaç seçim böyle gitti. Şimdi bunlar şöyle şeyler, bunlar yalama oluyor. Aslında olayın bir kimyası var, beynin bir kimyası var. Sen buna böyle olmaması lazım deyip de bir ilaç veriyorsun. Evet, beynin kimyasını değiştiriyorsun ama beyin kısa bir süre sonra ona uyum sağlıyor. Yani işte bana sormuş izleyicilerden birisi, niye sigara içiyorsun diye. Çünkü nikotine ihtiyacım var. Çünkü evet, yani şimdi beynimin kimyasını nikotinle değiştirmişim, artık normal işleyebilir olması için o nikotini vermem gerekiyor yani. Bunun üzerine eğer bu yetmezse bunun üzerine bir şey daha koyulması gerekiyor. Beyin böyle çalışıyor. Şehir de öyle çalışıyor. Yani sen şimdi şehre böyle şehirliğe çılgın projeler falan verdiğin zaman bir süre sonra bunlara reaksiyon sıfır yani.
Evet.
Seçmen buna reaksiyon göstermemeye başlıyor.
Zaten yani son baktığımızda ne beka sorunu artık satılabiliyor, ne de uluslararası büyük diplomasi meseleleri satılabiliyor. Ya da işte biz artık İslam aleminin lideriyiz gibi şeyler satılabiliyor.
Ama bugün Yeni Şafak, dün yani Yeni Şafak yine manşet atmış. Doğu Karadeniz'de bir şey bulmuşuz, yine doğal gaz bulmuşuz galiba. Ve 600 yıl yetecekmiş Türkiye'ye. Üf, yaşadık yani. Böyle şeylerle işte bunların hepsine yalama olunuyor. Bunlar evet bir süre iş yapıyorlar. Nikotinin benim zihnimde yaptığı gibi bir süre iş yapıyorlar. Sonra zaten onlar olmadan yürüyemez hale geliyorsun yani. Ve fazlasına ihtiyacın oluyor. Şimdi bu anlamda görüyoruz ki aslında problemin aslına hiç değmiyor olan, yani şehirli olarak benim mahallemin ve şehrimin yönetimine katılmamı hiç sağlamamış olan, beni yönetilen bir unsur haline indirgemiş ve bu anlamda bende rıza üretmiş olan sistem artık herhangi bir şeyi çözemiyor. Ya tamam diyoruz hani biz öyle değil mi? Yani gelin çözün. Neyi çözecekseniz gelin çözün yani. Ama artık çözüm de üretemiyor, hayal de üretemiyor. Eskiden çözemeyecekti ama hayal üretiyordu. Şimdi biz de ya bunlar galiba çözümü üretemeyecekler, acaba şunlar mı filan diye düşünmek yerine, ya zaten bizde bir şey var, sıkıntı var yani, yönetilmeye razı gelmemizde bir sıkıntı var diyene kadar böyle sallana sallana gidecek bu sistem. Öyle görünüyor ve bu seçimde bunun son derece net işaretlerini görüyoruz. Bana öyle görünüyor yani. Şimdi kimseye hiçbir şey değmiyor. Dolayısıyla hani adayları temas içinde olduğum adaylara baktığım zaman da hani onlar da karşıdan bir şey gelmeyince, bir şey söyleyip de karşıdan böyle o yaşasın duygusu gelmeyince, sadece kendi trollerinden bu tepkiler gelince, yani ne söyleyecekler onlar da şaşırıyorlar. İyice kekemeleştiler yani. Gördüğüm tablo, herkes el sıkarak kampanya yürütüyor.
Evet, onda biraz da galiba şeyin de etkisi var. İşte medya kontrol altında. İşte o billboardlar, reklam billboardları genellikle iktidar yanlısı belediyeler ya da iktidarın kendisi tarafından kontrol ediliyor. Diğerlerine alan kalmamış gözüküyor. Onlar da muhtemelen el sıkarak geleneksel bir yola girmiş oluyorlar. Öyle götürüyorlar. Yapacak başka bir şey de bulamadıkları için muhtemelen el sıkıyorlar.
Yok ya, mesela şimdi billboardlar tamam dediğin gibi, ama sonuçta yine de billboarda çıkılıyor. Yani ama sloganların herhangi bir yaratıcılığı yok. Herhangi bir zeka ürünü değil. Yani şimdi en ipe sapa gelir işleri yapıyor görünen, en çok çaba harcıyor görünen İmamoğlu'nun şeyi tek tam yol ileri yani, şimdi bu mudur yani? Yani bu 1960'larda bile komik bulunurdu yani. Biz çok çok parlak, çok zekice kampanyalar gördük bu arada canım. Yani
Evet.
Bu sefer yok.
Yine de en renklisi, en ayrışan gözüken diye İmamoğlu'nun kampanyası diye belirtiliyor, söyleniyor. Diğerleri daha tek düzey, daha heyecansız.
Ben yani İmamoğlu'nun daha önceki programlarda söyledim. İmamoğlu burada pozitif ayrışıyor. Ona bir itirazım yok. Ama yani işte kampanyası bu yani. Bu anlamda bir zeka eksikliği, bir yaratıcılık eksikliği var. Bu zeka eksikliğini sorumlusu olarak gördüğüm insanları da şey tutmuyorum yani. Onları da bir eleştiri olarak söylemiyorum bunu diye. Çünkü deniz bitti. Yani söylenebilecek her şey söylendiği gibi görünüyor. Bunu benzer şeyi siyaset dışında da görüyoruz yani reklamcılık anlamında, ürün reklamlarında da görüyoruz zaten. Yani çok çok beylik, her şey çok tekrarlanmış, sakız gibi çiğnenmiş, çok çiğnenmiş sakız gibi yani. Yani dolayısıyla evet böyle bir sıkıntı bütün sistemin her yerine çökmüş durumda. Yani bir paslanmışlık hali var ve bu pas her yere yayılmış durumda yani. Şimdi bu genel kararlılıklardan şu önümüzdeki 5 hafta kaldı değil mi?
Evet, az kaldı.
Yani sonuçta bu seçime dair konuşulabilir ne varsa onlara geçmeden önce yani mevzuyu şöyle tamamlayayım. Sonuçta şöyle bir süreçte yaşadık biz. Kademe kademe her şey uzmanlık olarak tarif edildi. Bunun en bana böyle hani en çarpıcı gelen merhalelerinden bir tanesi şuydu. Ben çocuk sahibi olduğumuzda annelik bile bir uzmanlık yani halinde tarif edilmeye başlamıştı. Yani Allah'tan kızımın annesi o zaman bu dolmuşa binmedi ya da çabuk indi diyeyim yani annesi ve kayınvalidesi sayesinde. Yani bugün eminim ki işte sayısız genç kadın, yeni anne ya da anne adayı bu uzmanlığa yeterince sahip olmama kaygısı ile kendi kendisini bitirdi veya bitiriyor yani. Yani yeryüzünde işte yüz milyarlarca doğum olmuş, kadınlar doğum yapmışlar, çocuk büyütmüşler vesaire. Acaba ben bu anneliği yeterince biliyor muyum, bilmiyor muyum diye sorma. Böyle bir soru akıllarına gelmeden bu işi yapmışlar. Ama şimdi son 30 yılda bu baskın bir soru haline geldi. Bu bir sapkınlık yani. Demeye çalıştığım şey bu bir sapkınlık ve şimdi aynı zihin bize çok uzunca bir süredir şunu empoze ediyor ki siyasi olan her şey uzmanlık işidir. Ben de iddia ediyorum ki siyasi olan hiçbir şey uzmanlık işi değildir. Herkesin işidir. Herkes neyi varsa onunla katılacak. Ve temel sıkıntılarımız buradan kaynaklanıyor. Şimdi o sözünü ettiğim blog yazısında işte o muhafazakar cumhuriyetçi demeye getiriyor ki demokratlar böyle. Demokratlar öyle de cumhuriyetçiler öyle değil mi yani? Yani ya da Türkiye'nin muhafazakar, kendilerine muhafazakar denen kesimleri, AKP'ye oy veren kesimleri, böyle mühendisçe çözümler, topluma yönelik mühendisçe çözümlerin peşinde değil mi? Herkes aynı şey. Aynı dertten muzdarip yani. Sadece burada olay ne oluyor? Şimdi bu tırnak içine muhafazakar kalkışma, yani işte Trumpist, Erdoğanist vesaire kalkışma bir elit düşmanlığına yol açtı. Halbuki aslında yönelmesi gerekiyor olan mevcut elitlere yönelik bir şey olması lazım. Elit diye değil yani. Bir elitliğe ihtiyacımız var ama bu elitlik her birisi kendi alanında bir takım alanlarda bir takım uzmanlar olabilirler ve ama bunların bize toplumu da yönetmek konusunda bir şeyler, bir takım böyle genellemeler yapmalarına direnmemiz gerekiyor. Yani orada bir takım tarihçilerin olmasına bir itirazım yok veya burada bir takım reklamcıların olmasına veya işte bir film yapılacak izleyeceğiz yani yapanın sinema hakkında bir uzmanlığı olmasına bir itirazım yok yani. Ama şimdi sinema için bir doğru düz bir film yapmak için uzmanlık gerekiyor ve çok uzmanlık gerekiyor. Sadece yönetmen değil yani işte şu uzmanlıklar gerekiyor. Yani buradan o halde toplumda yönetilmesi gereken bir şeydir dediğin zaman veya işte burada uzmanlık gerekiyor demek ki annelikte de uzmanlık gerekiyor dediğin zaman bir takım sınırları geçiyorsun ve bu geçtiğin sınırların farkında değilsin. Yani o tablo öyle değil.
Buradan siyasete gelecek olursak, mesela şimdi son dönemde bu gördüğümüz seçimde insanlar adaylar gidiyor sadece el sıkıyorlar, esnaf ziyaretine de bulunuyorlar, işte sokaklarda dolaşıyorlar diyoruz. Ama bu aslında normale dönüş de bir anlamda temas ediyor vatandaşla, diğerlerini bir kenara bırakarak da. Belki bu da başka bir bize yeni bir yolun başlangıcını da gösteriyor olabilir.
Yani tamam, sıcak temas, doğrudan temas en mühim şey filan da burada şöyle bir sıkıntı var. Yani Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının temas etmesi, yani o istediği insan sayısı 650 bin, 700 bin. Yani kaç kişiye temas edebilirsin?
Mümkün değil tabii.
Yani edebileceğin, yani 2 ay boyunca her gün karşında bir iz bırakacak şekilde bir temas için bir süre bıraksan 50 bin kişiye temas edemezsin. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayıysan kaç kişiye temas edeceksin? Dolayısıyla bu sistem, yani seni anladığımı zannediyorum ve hak veriyorum. Eskiden olay neydi? İşte Eskişehir Belediye Başkan adayı olan kişinin oy istediği kişi 60 bin kişiydi. Bunların 20 binle temas ediyor ise anlamlı bir şeydi. Çünkü o temas ettiklerinin de temas ettikleri. Zaten kadınlar genel olarak evdeydi ve kadınların oy verme davranışında eşleri belirliyordu veya babaları belirliyordu genellikle. Dolayısıyla sen ciddi bir çaba harcıyor isen eğer, seçmenin önemli bir bölümüne doğrudan temas edebiliyordu ve bu da anlamlı bir şeydi. Şimdi tablo o değil.
Evet.
Dolayısıyla bu sistem çalışmayacak artık. Yani başka bir şeye ihtiyacımız var.
Şimdi başka bir şeye ihtiyacımız var dedim. Burada başka bir şeye ihtiyacı olan bir aday çıktı. Hamza Dağ İzmir'den. Adayı bulunduğu partinin ismini de zikretmiyor. Amblemini de kullanmıyor. Yani partisinin adıyla değil, sadece kendi adıyla oy istiyor. Dolayısıyla bu da farklı bir kampanya biçimi oldu. Yani partisini de reddeden bir kampanya modeli. Bu da herhalde renkli bir kampanya diyeceğiz günümüzde.
Yani şimdi evet, ilk o duvara asıldığında gündeme gelmiş idi ve ben de buna bir mana yüklesek mi diye düşünmüştüm. Sonra birilerin, o ne kadar doğrudur, ne kadar geçerlidir bilmiyorum, birilerinden şunu duydum ki seçim yasaklarına giriyor. Yani o tarihlerde partisinin amblemi seçim yasaklarına giriyor, o yüzden koymadı diye bir açıklama duydum.
Hiçbir anlam olmayan bir açıklama. O tarihte pek çok siyasi partinin amblemiyle kampanya yürütülüyordu. Öyle bir yasak uygulanmıyordu. Resmen kampanya başlamamıştı ama siyasi partilerin kampanya yapması zaten yasak olmadığı için pekala yapabilirlerdi.
Yani işte benim de şahit olduğum bazı yerlerde bazı şeyler yapılamıyor idi. Belli tarihler arasında belli şeyler yapılabiliyor ya seçim yasakları çerçevesinde. Böyle bir açıklama duydum. Bilmiyorum yani ne kadar geçerli olduğunu ama yani evet, Hamza Dağ'ın İzmir'de parti logosu olmadan kampanya yapmak gibi bir akıl sergilediyse bu da bir akıl.
Şimdi de benzer şekilde yapıyor. Yani sadece bir dönem değil, şimdi de aynısını yapıyor. Gidip işte bir dönem Erdoğan'ın yaptığı gibi içkili mekanlara dolaşıyor. Oralardan da oy istiyor. Bugüne kadar yani AK Parti'nin uzak durduğu yerlerden.
Geçen gün bir fotoğraf düştü önüme. İki yanında iki tane genç kız. Birisi mini etekli, ötekisi işte dekoltesi had safhada. Bu gidişle Hamza Dağ seçim kazanamayacak ama AKP Hamza Dağ'ı kaybedecek diye bir şey yazmışlar üstüne. Evet, yani Hamza Dağ çok İzmirli
Evet.
görünmeye çalışıyormuştur. Aslında teknik olarak bakacak olursan zaten ihtiyaç olan şeyler. Bizim bunları yadırgayacak hale gelmemize sebep olan aslında AKP.
Evet.
Yani AKP'ye kadar iyi kötü bütün bu hadiseler böyle yürüyor idi. Kör topal da olsa. AKP geldi ve işte kendi reklamcılarının aklıyla bir takım standartlar, yani bütün Türkiye'de geçerli olacak normlarla iş yapmaya başladı. İşte böyle İşte gösterişli projeler de onların akılları filan falan. Ben 2009
Mesela rakiple hiçbir zaman televizyona çıkıp tartışmamak gibi.
o başka bir sebeple sebepten kaynaklanıyor. Erdoğan'ın kendisine güvenmemesinden, yetersizliğinden kaynaklanıyor ama işte o yetersizliğe böyle bir şıklık, bir de bir anlam filan atfetmek gibi işler yaptı reklamcıları. Rahmetli Erol Olçok olmak üzere başta. Tamamı siyasetten zırvaydı bunlar. Ve Türkiye'de siyaseti siyasetsizleştiren öznelerin başında AKP ve Erdoğan geliyor yani.
Evet.
bu müdahalelerle yani böyle siyaseti bir mühendislik projesi haline getirip Türkiye'yi siyasetsiz hale getirdiler. Şimdi ayaklarına dolanan yerlerde işte böyle utangaç utangaç oradan buradan kaçmaya çalışıyorlar. Yani başka yerlerde de bunun benzerlerini yaşıyoruz yani. Adam Eskişehir'de suyun fiyatının yüksekliğinden şikayet ediyor. Eskişehir'de suyun maliyetinin içinde önemli bir kısmını elektrik tutuyor. Çünkü çok kirli bir suyun arıtılması gerekiyor. Elektrik fiyatları 30 kat artmış. Elektrik fiyatları 30 kat arttığı dönemde su fiyatları 18 kat artmış. Atıyorum şimdi bunları yani. Adam suyun fiyatının yüksekliğinin hesabını soruyor. Orada da birileri trolleri ortalığı bombardımana tabi tutuyor. Yani işte hani ben de hani burada taraf tutarak konuşmak derdinde değilim de hani bunun muadilleri başka yerlerde başka türlü çalışıyordur mutlaka. Şimdi orada adam böyle su fiyatına şikayet ediyor. Elektrik fiyatı devletin yani hükümetin işi, hükümetteki partinin adayı olarak orada ya da çetenin adayı olarak orada elektrik fiyatını soramıyorsun adama. O su fiyatını soruyor. Oradan bir takım zibidiler de trolleri de işte yıllarca algı operasyonu yaptınız işte hani büyük yaşayan Eskişehir olarak bir algı operasyonu yaptınız. Şimdi bakalım hadi nasıl yani algı operasyonunu icat eden sizsiniz. Zevzekler yani her seçim öncesi bilmem nerede bilmem neleri buluyor olan yığınla doğal gaz, petrol vesaire bulmuş olan, jelibon bulmuş olan sizsiniz. Ama yani sahiden böyle deniz bitti. Yani kimsenin söyleyecek lafı kalmadığı için herkes herkese kendisinde ne varsa onun üzerinden saldırıyor. Saldıramıyor da o enerji de yok. Yani tuhaf bir kampanya yaşıyoruz. Bunun şeyle bir alakası kesin vardır. Yani genelde bu kadar gevezeliği yaptık. Hani genelde böyle bir eminin üzerindeyiz ama pratikte de şöyle bir şey de var. Yani henüz 8 ay önce bir seçimden çıkmış olmanın ya da 10 ay önce bir seçimden çıkmış olmanın da mutlaka bir ve o seçimde herkesin fazla yorulmuş olmasının da seçmen de dahil yani bir payı vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun yani.
O öyle bir şey oldu, o söyleniyor zaten. O psikoloji bir türlü atılamadı. İşte orada Millet İttifakı vardı, o dağıldı, seçimi kaybetti, onun getirdiği bir moral bozukluğu var. Arkasından gelen ekonomik sıkıntılar insanlarda başka şeyler yapmayı da önlediği için burada da iktidarın sıkıntısı ortaya çıkıyor. O da coşkuyla bir şey yürütemiyor. Gittiği yerlerde çünkü seçmenden işte ekonomik durumuyla ilgili şikayet dinliyor. Böyle şikayetin olduğu yerde başka türlü bir kampanya yürütmeyi de mümkün olmuyor. Erdoğan da mesela yani pek çok ilde miting yaptı. Onlardan da memnun olmadığına dair bir takım bilgiler geliyor. Katılımın da zaten biraz düşük olduğu ama esas itibariyle de karşılık gelmediği kalabalıktan coşkuyla katılmadığı konuşmalara şeklinde daha çok değerlendirmeler var. Katılımın eksikliği ya da büyüklüğünden ziyade. Bu da şeyi etkiliyor, kampanyayı. Yani aynı zamanda şöyle de bir şey var. Siyasi partilerin kendi içinde de problemler var. Aday belirlemekten tutun, başka pek çok sebebe kadar giden bir sürü problem var. Çeşitli çeşitli. İktidar partisinde de, muhalefette de var. Mesela şimdi CHP'ye baktığımızda Türkiye İttifakı diye ortaya çıkıyor. Ama neredeyse parti içerisinde bir ittifakı bile beceremeyen bir imaj ortaya çıkıyor. Öyle bir görüntü, izlenim veriyor. Bütün bunlar doğal olarak etkiliyor herkesi. Bu psikoloji aşılamadı. Bu doğru. Sona doğru aşılabilir mi? Biraz zor gibi gözüküyor şu atmosferde.
Şimdi ben hani bu parti içi tırnak içinde istenmeyen haller çok bu seçime has mı ondan çok emin değilim. İşin doğrusunu söylemek gerekirse şeyi hatırlayamıyorum tam yani. Bundan önceki seçimleri bu anlamda çok iyi hatırlamıyorum. Bana öyle geliyor ki bu hep vardı
Hep
ve bu
vardı.
dozdaydı.
Hep
Ve
vardı.
bu dozdaydı.
Bu dozdan biraz düşüktü şundan. Bu kadar ayrılıp giden, öbür tarafa giden, bağımsız davranan, itiraz eden, hala bu kadar sürdüren yoktu. Adaylıklar biter, 3 gün sonra her şey kapanır, yol alınırdı.
Yani ondan o kadar emin değilim. Ve elimde de hani hafızamda da şimdiki durumu mukayese edecek böyle çok net bir şeyler yok. Çok takmamışım yani bu kafayı. Ama eğer bu sefer böyle doz artmışsa bunun da çok makul gerekçeleri var. Yani seçimden hemen önce çok kısa bir süre önce parti CHP'nin içinde bir iktidar değişikliği oldu. İyi Parti'de de yani muhalefet blok itibariyle konuşuyoruz. Çünkü iktidar bloğunda yani Cumhur İttifakı'nda zaten bir ses çıkartmak intihar manasına geliyor. Bu intiharı göze alanlar oldu. Hep olurdu. Şimdi de oldu yani. Parti değiştirmek zorunda kaldılar. Ama muhalefette iki tane iri oyuncuya bakacak olursak CHP'de bir iktidar değişikliği oldu. Bunun çok sancısız olması zaten imkansızdı. Bu kadar sancı çok beklenmedik bir şey değildi. İyi Parti'de de bir can pazarı var. Yani partinin can pazarı var yani. Dolayısıyla da hani orada da artık kendisine bir gelecek bulamıyor olduğunu düşünmeye başlayanların bir tür parazit yapması çok anlaşılmaz bir şey değil. Zaten İstanbul'da da bunun sonuçlarını yaşamışız galiba bu belediye meclis üyelikleri. Dolayısıyla eğer bir doz artışı varsa çok tek meselelerden çıkmış da olabilir diye düşünüyorum. Ama son tahlilde her halükarda buradan seçmenin ağzına çok keklemsi bir tat.
Şöyle bir fark da var geçmişte bugünkü arasında diyebiliriz. Eskiden şu ya da bu şekilde her parti iktidarda olan da muhalefette olan da daha geniş bir katılımın rızasını üretebiliyordu adayların belirlenmesinde. Bu sefer çok dar bir kadro belirledi partinin üstünde. Ondan reaksiyon oldu. Yani örgütün tamamı süreçlere dahil olmadığı hiçbir partide.
İşte ondan çok emin değilim. Yani sonuçta ben mesela Eskişehir ve İzmir'i biliyorum. 1999'dan beri sonuçta burada hiç kimse örgütlere sormuyor yani kimin aday olacağını, kimin belediye meclis üyesi adayı olacağını bile örgütlere sormuyor zaten bu ikisinde de. Yani
Ama şöyle
dolayısıyla
oluyordu eskiden mesela. Orada yine de örgütün şey başkanları, yönetimleri toplanıyor, delegeler toplanıyor, önde gelenler bir araya geliyor, konuşuluyor filan. Oradan bir rıza üretiliyordu hiyerarşik bir şey olmasa da. Mesela şimdi Denizli'de iki kişi büyük oranda belirledi bütün adayları. Diğer yönetimde bulunan diğerleri bile bir şey söyleyemediler. Milletvekilleri dahil olmak üzere. Yani iş buraya kadar düşünce reaksiyon daha fazla oldu.
tamam yani bu Denizli için böyledir, başka yerler için de böyle midir onu çok iyi bilemiyorum. Yani o konuda bir hüküm vermek için elimde yeterince done yok. Benim bildiğim yerler itibariyle çok da fazla bir şey fark etmedi. Yani bu konuda en çok seçim şeyi başlamadan, takvim başlamadan önce en çok kıyameti koparacakmış gibi görünüyor olan yerlerden bir tanesi Eskişehir. Yani genel merkez Büyükelçin'i istemiyor, Büyükelçin kendisi aday oldu vesaire filan falan. Büyükelçin bile sadece Eskişehir için bir isim değil, bütün Türkiye için bir mana taşıyan bir şey falan üzerinden Eskişehir çok karışacak ve bu CHP'nin başına çok artacak gibi görünüyordu. Hiç öyle olmadı yani. Yani kısa süre içinde suyun durulduğu yer oldu. Türkiye'den bakınca görünen tablo itibariyle konuşuyorum. Yoksa içeride evet çok sancılı süreçler yaşandı ve yaşanıyor yani. Ama bunlar tekrar söyleyeyim yani eskisiyle kıyaslandığında sahiden bir fark var mı? Şimdi başka yerleri mukayese edemem ama Eskişehir'i mukayese edebilirim. Yani bundan önceki dönemde de Eskişehir'de yani işte sonuçta Büyükelçin aday olacağına Büyükelçin karar veriyordu. İlçe belediye adaylarının kim olacağına Büyükelçin karar veriyordu. Belediye meclis üyesi adaylarının kim olacağına Büyükelçin karar veriyordu. Ama bunu sanki CHP daha önce de DSP teşkilatı yapmış gibi pazarlıyor idi. Ve oradan hiçbir sızıntı çıkmıyordu. Yani bir katılım olduğundan değil yani. Orada olaya ağırlığını koyabilecek kadar güçlü bir oyuncu olduğu için böyle
Tamam.
oluyordu. İzmir'de de olay böyle.
Oyuncuya rıza gösterildiği için o lidere onun dediğine rıza gösterildiğinden böyle oluyordu eskiden. Şimdi
Hiç
öyle
kimse rıza
yok.
göstermiyor. Yani sonuçta odun pazarı adayı şu olacak dediğinde 40 tane kırgın çıkıyordu. Ama o kırgınların bir araya gelseler bile Büyükelçinin iradesini zorlayabilecek bir güçleri yoktu. Çünkü genel merkez Eskişehir'e müdahale edebileceği kanaatine sahip değildi yani. Eskişehir'in padişahı, kralı Büyükelçin. Ama her seferinde her yaptığı atamayla yani Eskişehir'in sadece yerel seçimlerinde değil ki genel seçimlerinde de Büyükelçin'in damgası vardı ve istediğini milletvekili yaptı, istediğini yapmadı ve her seferinde sayısız kırgın bıraktı arkasında yani. Demeye çalıştığım sonuçta şimdiki kırgınlıklar böyle hani teşkilatlar yeterince katılamıyorlar, daha dar çevreler tarafından kararlar veriliyor olduğundan olmayabilir, bilmiyorum. Yani bildiğim yerler de böyle değil. Bildiğim yerler dediğim gibi Eskişehir ve İzmir. Yani İzmir'de, İzmir parsellenmişti. 2-3 grup tarafından parsellenmişti CHP'nin içinde. Şuralar senin, buralar benim. Ve her seçim adaylar belirlendiğinde sayısız kırgınlık ortaya çıkıyordu. Ama mesela Tunç Soyer böyle İzmir teşkilatının nasıl diyeyim ve İzmir halkının büyük talepleriyle falan aday olmadı geçen seçimde. Yani CHP Genel Merkezi'nde 13. katta birileri artı Selvi Hanım'ın icazetiyle aday oldu. Şimdi yine eğer Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı yine aday olacaktı ve yine benzer ilişkilerle aday olacaktı. Daha önce Aziz Kocaoğlu şeye tercih edilirken, Tunç Soyer'e tercih edilirken yine benzer dinamikler işlemişti ve İzmir CHP'de hiç kimsenin içine sinen bir seçenek değildi Aziz Kocaoğlu. Ama defalarca aday oldu. Defalarca sadece kendisi aday olmadı. Birçok adayı belirledi. Bazı adayları bazı başka isimlere peşkeş çekti filan. İşler böyle yürüdü yani. Ama kırgınlık oluyor muydu? Sonuna kadar oluyordu. Kırgınlıklar böyle Türkiye gündeminde tartışılmıyordu. Tartışılamıyordu ya da yani bilmiyorum yani tartışılıyordu belki de. Şimdi onları da çok iyi hatırlayamıyorum. Yani bu şimdi sahiden de böyle çok ekstra bir şeyle mi karşı karşıyayız? Onu da bilmiyorum. Burada bir işte Hatay meselesi böyle yılan hikayesine döndürüldü. Ama onun dışında yani işte bir de böyle CHP'nin kimi koysa kazanacağı zannediliyor olan, düşünülüyor olan ilçelerde bir şeyler oldu. Onlar da öyle hani daha önceki seçimlere kıyasla daha
Normal.
çok bir şey mi oldu, gürültü mü oldu ondan emin değilim. Bilmiyorum. Yani dediğim gibi hani çok böyle benchmark yapacağım bir şey yok. Hafızamda yok yani. Net toplamda ama bütün bu hadisenin ve CHP'nin çok aleyhine olmayabileceğini düşünüyorum. Yani bütün bunlar da olmasaydı eğer sandığa gitmeyecekti olanlar burada böyle bir elektriklenmiş yeniden sandık fikri kafalarında canlanmış falan olabilir. Çünkü sahiden kamuoyu çok çok yılgın ve yorgun gibi. Geçen gün CHP'li birisiyle konuşuyorduk. Dedi ki bu bizimkiler çok tembel dedi. Dedim hiç öyle değiller. Yok öyle değil dedi. Çalışmadılar seçimde dedi işte filan falan. Dedim. Onlar seçimde çalışmadılar ama kurultayda nasıl çalıştılar? Kurultaydaki çabalarının onda birini seçime harcamış olsalardı zaten yerel seçimi alacaklardı. Sonuçta oyun şimdi böyle değil. Hep böyleydi yani. Ve CHP tabii hep olduğu gibi bunun kendi kayıplarının sebebini başka şeylerde arıyor ama aslında sebepler buralarda. CHP'liler için bir yerlerde aday oldukları zaman veya işte bir yerlere delege oldukları zaman bir şey elde ettikleri zaman oyun bitiyor. Başlamasını beklediğin yerde oyunun başlamasını bekliyorsun. Yani aday olmuş. Şimdi oyunun başlamasını bekliyorsun. Ama onun oyunu bitmiş oluyor yani. Bu sadece CHP ile ilgili mi değil. AKP'de de tablo bu halde şimdi. Yani şimdi geçen seçimi hatırlayalım. Yani Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Yani ne yaptı yani? Ondan önceki seçim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum. 1300 küsür mü? 3300 küsür mü? Ne proje sundular yani. Ben dedim ki ya sana şimdi sorsalar hani şu 1300 küsür projenin 30 tanesini say desen sayabilir misin dedim ya. Yani bir reklamcı kafasının kendi kendisine uydurduğu ya bak işte İzmir hizmet almıyor duygusu ama biz gelirsek ne hizmet alacak duygusu uyandırmak için. Ya tamam da bak bu duyguyu uyandırdınız mı uyandıramadınız yani. Öyle bir cin fikir bir yerde çıkıyor. O partiden aldığı paranın karşılığını vermek için bir yığın saçma sapan iş yapıyor ama adaylar çalışmıyorlar yani. Hiçbir yerde çalışmıyorlar.
Bir de bu sefer belki de hani bu seçimde ne sonuç çıkarsa çıksın bir şey değişmeyecek gibi bir geleceğe dair ümitsizliğin çok belirgin olması da etkili olabilir.
Evet, tabii çok haklısın. Yani sonuçta sandığa gidiyoruz. Ne oluyor kardeşim? Duygusu da iyice yerleşmiştir. Demin program başında uzun uzun konuştuğumuz hususlara bağlı olarak yani. Ciddi bir inançsızlık hali olmuştur. O yani çok da gerekçesiz de değil ya. Gerçekten de öyle yani sandığa gidiyorsun. Şu olsun diye gidiyorsun. Tam tersi oluyor yani. Ona rıza göstermen gerekiyor bu sefer hani. Çünkü reis Bir önceki seçimde İmamoğlu'na oy veren Sisi'ye oy vermiş olur demiş. Sen şimdi bu seçime gidiyorsun ve Sisi'yle kol kola gidiyorsun. Şimdi reis dönmüş, senin dönmen gerekiyor. Yorucu yani.
Evet.
Seçmen için yorucu bir mesai. Hani bana ne ya kardeşim, siz dönün durun ben buradan seyredeyim noktasına gelmiştir seçmen.
Doğru.
Gelmişse de haksız değildir yani.
Tabii, çok haklı.
Şimdi son tahlilde bu evet çok benim de kendi hesabıma alışık olmadığım. Ben normalde siyasetle çok da fazla ilgili değildim. Zaten de oy kullanmazdım falan. 94'ten itibaren kendimi bu hengamenin içinde buldum. Yine oy kullanmadım uzun süre ama yani her seçimi çok yakından takip etmek. İçinde bulundum yani. Seçimlerin hep içinde bulundum. Yani 99'la 2004 arasında biraz bir ara verdim ama onun dışında hep seçimlerin içinde bulunduğum için mecburen takip etmek zorunda kaldım. Bu seçim evet yani bana da öyle geliyor ki bundan önceki seçimleri hiç andırmıyor. Hiçbirisini hiç andırmıyor. Yani her seçimin kendisinin konjonktürel özellikleri vardı. Birbirini andırmıyorlardı falan da. Bu seçim hiçbir bakımdan bundan önceki seçimleri andırmıyor. Dediğim genel dünya değişimi, dünya ve siyaset değişiminin bunda payı olduğundan hiç şüphem yok da hani tek başına onunla açıklanabilir olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü o hani dip dalga o yani. O dip dalganın bu kadar yüzeye tesir ettiğini söylemek bana çok iddialı gelir kendi hesabıma. Dolayısıyla hani başka bir şeyler de gerekiyor. Bu anlamda şeyin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani biz birkaç seçimdir yavaş yavaş buraya doğru geldik bir açıdan. İşin mali boyutu da etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü adaylar aday olana kadar harcıyorlar paraları. Hani şimdi çalışmıyorlar falan filan dedik ama biraz da çalışma işi para isteyen iş. Aday olana kadar parayı harcadığın zaman yani aday olduktan sonra harcayacak para kalmıyor. Yani işin bir de o tarafı var.
Maliyetli çok yüksek bütçe gerektiren bir prodüksiyon haline döndü seçim kampanyaları.
Evet. Kampanya öyleydi zaten ve ama bu para adaylar tarafından toplanabiliyordu, bulunabiliyordu. Şimdi adaylar buldukları parayı aday olana kadar harcıyorlar. Partilere ya da işte birilere, bir yerlere yediriyorlar yani. Şimdi gördüğüm kadarıyla bütün televizyon kanalları yine hala bir iş yapıyor gibi görünüyor. Yani sosyal medyayı ve outdoor'u dengelemiş gibi görünüyor. Ben, yani televizyon kanallarının da seçmene ulaşmak için yine
Araç.
bir rolü var görünüyor bana ve bu iş parayla satıyorlar yani. Yani bir adayın televizyonda kendisini gösterebilmesi için televizyon kanalına para ödemesi gerekiyor. Kaçınılmaz olarak da adaya iyi davranılıyor yani. Hangi partiden olursa olsun filan gibi böyle saçma durumlar var ortada. Ve bunlar ilk ortaya çıktıklarında yadırgamıştık yani. Şimdi bu normal halini aldı.
Doğru. Bu da kötü bir şey aslında ama söyleyecek başka yapacak bir şey yok.
Siyasetin uzmanlaşması bunu doğurur zaten yani siyaset bir uzmanlık alanıdır diye kabul ettiğin zaman zaten iş buraya varır. Başka yere yani buraya varacağı görünüyordu, zaman alacağı görünüyordu, zaman aldı ve işte iş buraya vardı. Dolayısıyla ta en baştan bu uzmanlık vesaire falan gibi kavramlarla ilişkimizi gözden geçirmemiz gerekiyor zaten yani. Siyaset hepimizin işidir. Siyasetçinin bir siyaset uzmanı olması yanlış bir şeydir filan. Bunları konuşamıyoruz bile Türkiye'de. Dünyada da konuşamıyoruz pek yani. İşte böyle şimdi başladı. Yaycıoğlu'nun da işaret ettiği şeyler şimdi başladı. Bir dakika ne oluyoruz noktasına gelindi. Sonuçlara ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani çok da sürmez yani bu salaklık 8-10 yıl daha anca sürer yani.
Evet. Peki burada bitiriyoruz o zaman.
Hay hay.
Sevgili dostlar, desteğiniz için, ilginiz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız için sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.